Merhaba, ben Ayşenur. Laf Dağı'nın ardında kalanları konuştuğumuz podcast serime hoş geldin. Bugün bu çok gerçekçi dünyaya sana bir soru bırakacağım. Senin de bu sorunun ardından giderek düşünmeni, belki de bir zamanlar olmaz ki diyerek unuttuğun, ertelediğin, vazgeçtiğin şeyler varsa onları tekrar hatırlamanı istiyorum. Sorum şu, hayaller gerçek olur mu? Nereden çıktı şimdi bu hayaller? Kim kaybetti ki biz bulalım diyorsanız eğer size anlatacaklarım var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her şeyin suçlusu o beynimiz. Ama aynı zamanda yaratıcısı da o. Ya beynimiz öyle zannettiğimiz gibi hakikatin peşinde koşan bir hakim falan değil. Olsa olsa müvekkilinin haklı olduğunu ispatlamaya uğraşan öyle televizyonlarda, dizilerde gördüğümüz bir avukat diyebiliriz. Çünkü biz her ne yaparsak yapalım haklıyızdır. Tembellik yapmak istediğimizde haklıyızdır. Çünkü çok çalışıp hak etmişizdir. Size de oluyordur mutlaka. Veya iştahla yuttuğunuz kurabiyeler de aynı kategoriye girer. Ekstra sporla verilebilir. Yani şu anda ihtiyacımız vardır. Bunlar bizim bilinçli tarafımız. Peki ya bilinçaltımız, o nasıl karar veriyor derseniz gelin bakalım. Bilincimizi kontrol edebilirken bilinçaltımız üzerinde doğrudan kontrole sahip değiliz. Gördüklerimizin, hissettiklerimizin, söylediklerimizin yaklaşık %95'inin de bilinçaltımızdan kaynaklandığını düşünürsek, neden hayatımızı bir nevi otomatik pilotta geçirdiğimizi ve otomatik davranışlar yaptığımızı da açıklayabiliriz. Bilinçaltımızın bazı kusurları var. Bunlardan bir tanesi bizim sorumuzla yakından alakalı. Bilinçaltımız sanal ile gerçeği birbirinden ayırt edemiyor. Yani bir şeyi hayal ettiğiniz zaman bilinçaltımız bunun o an aslında yaşanmadığını anlayamıyor. Özellikle canlı bir şekilde hayal ettiğiniz zaman bilinçaltımız o olayı yaşadığımızı düşünüyor ve tüm tepkilerini de buna göre veriyor. Hatta her düşünceye aynen gerçekliğin bir parçasıymış gibi tepki veriyor. Çünkü sadece bir düşünce olduğunun farkında değil. Bu da aslında bizim bilişsel çarpıtmalarla yaşayarak, inançlar oluşturarak onlara nasıl inandığımızı da açıklıyor. Yani beynimiz bir bilgisayar gibi. Biz ona hangi programı yüklersek ona göre çalışıyor. Beynimizdeki kodlamalar nasıl oluyor derseniz, o da nöron denen sinir hücreleri var. Onların arasındaki bağlantılarla gerçekleşiyor. Biz eğer belli bir düşünceye odaklanırsak, o zaman onunla ilgili nöron hücreleri arasındaki bağlar güçleniyor. Beynimiz hangi düşünceleri yoğun olarak taşıyorsa, o yolla ilgilenen nöron sayısı artıyor doğal olarak ve o zaman iletiyi benzetmek gerekirse aynen bir otobanda gider gibi hızlı, etkin, çabucak yerine ulaştırıveriyor. Az kullanılan düşüncelerde bir patika gibi düşünebilirsiniz. Aynen bir patikada gidercesine zorlu, yavaş yavaş yerine ulaşıyor. Hatta bazen yolda kayboluyor. Eğer belli bir düşünceye bir saat odaklanırsak, sinir hücrelerimizin bağlantı sayısı ikiye katlanabiliyor. Elbette kullanmadığımız zaman da bağlantılar azalıyor. Yani aslında davranışlarımız o çokça söylediğimiz gibi koşulların değil seçimlerimizin sonucunda oluşuyor. Bir düşünün bakalım, siz ne tür otobanlarınız olsun istiyorsunuz? Mutluluk otobanı mı, başarı otobanı mı, endişe kaygı otobanı mı? Tercihi odaklandıklarınızla siz yapıyorsunuz desem, aman Allah'ım o zaman ne yapacağız yandık diye düşünebilirsiniz. Ben tam tersini söyleyeceğim. Biz bence bu durumu tam da doğru şekilde kullanarak lehimize çevirebiliriz. Hayal ederek muazzam gerçeklikler yaratanlar arasında sporcuları örnek gösterebiliriz. Aslında görmüşsünüzdür. Onlar böyle bir yarışma öncesinde zihinlerinde en iyi performanslarını hayal ediyorlar. Hatta hatırlayın, böyle gözlerini kapatırlar, vücutlarını dikleştirirler, böyle derin nefesler alırlar. İşte o sırada aslında tam da bunu yapıyorlar. Zihinlerinden o atlamayı, neyse o şey, o yaptıkları en iyi performansı geçiriyorlar ve bilin bakalım ne oluyor? Başarıyorlar. Size o sporculardan birisinin hikayesini anlatacağım. dinleyin bakalım sizde neler yaratacak anlattıklarım. Olimpiyat tarihinin en çok altın madalya kazanan sporcularından Michael Phelps'i hatırlarsınız. Şimdi size onun hikayesini anlatacağım. 5 yaşındayken enerjisinin bir kısmını tüketebilsin diye yüzmeye başlatılmış. Bob Bowman adında akıllı bir yüzme antrenörü var. Phelps'in uzun gövdesini, büyük ellerini ve kısa bacaklarını görünce onun bir şampiyon olabileceğini anlıyor. Ve iyi bir antrenör olan Bowman, yüzücüler için zafere giden yolun doğru rutinler yaratmaktan geçtiğini de biliyor. Tek yapması gereken yüzücülükle alakası olmayan ama doğru zihin yaratılmasıyla alakalı spesifik birkaç alışkanlığı hedeflemek. Phelps henüz küçükken Bowman her idmanın sonunda ona eve gidip video kaseti seyretmesini söylüyor. Uyumadan önce ve uyandığın zaman video kaseti seyret diyor. Elbette söz konusu video kaset gerçek değil. Video kaset dediği mükemmel yarışın zihninde canlandırılan hayali görüntüleri. Phelps her gece uykuya dalmadan önce ve her sabah uyandıktan sonra havuza atlayıp ağır çekimde kusursuzca yüzdüğünü hayal ediyor. Kulaçlarını, yaptığı dönüşleri, finiş anını gözünde canlandırıyor. Yüzerken arkasında hissettiği çalkantıyı, başını kaldırdığında dudaklarından damlayan suları, yarışın sonunda şöyle bir bonesini çekip çıkarmanın nasıl bir duygu olduğunu hayal ediyor. Gözleri kapalı vaziyette yatağında uzanıyor ve yarışın tamamını en ince ayrıntısına kadar tekrar tekrar her bir saniyesini ezberleyinceye dek seyrediyor. Bowman çalışmalar sırasında Phelps'e yarış hızıyla yüzmesini emrettiği zaman video kaseti oynat diye bağırıyor. Phelps de kendini olabildiğince zorluyor. Suyu yararak ilerlerken bu ona adeta sıkıcı geliyor. Kafasında yarışı o kadar çok tekrarlıyor ki artık ezberliyor. Ama işe yarıyor. Giderek daha hızlı yüzmeye başlıyor. Sonunda o kadar hızlanıyor ki artık Bowman'ın yarışlardan önce yapması gereken tek şey video kaseti hazırla diye fısıldamak oluyor. Phelps hemen sakinleşip yarışı açık ara kazanıyor. Gelelim 13 Ağustos 2008 sabahına. O sabah çalar saatin alarmıyla uyanan Michael Phelps, Pekin Olimpiyat Köyü'ndeki yatağından kalkıp rutinine başlıyor. İlk yarışı saat 10'da başlayacak, kahvaltısını yapıyor, idmanını yapıyor, mayosunu giyiyor, kulaklığını takıyor, yarış öncesi dinlediği şarkılarını dinliyor. Dikkat edin, rutinlerini yapıyor. Adı anons edilince departaşının üstüne çıkıyor ve tabancanın patlamasıyla suya atlıyor. Bir aksilik olduğunu suya daldığı an anlıyor. Gözlüğünün içi nemleniyor. Suyun yukarıdan mı, aşağıdan mı sızdığını anlayamıyor. Ama yüzeye çıkıp yüzmeye başlarken sızıntının daha da kötüleşmemesini umut ediyor. Ne var ki ikinci dönüşü yaparken her şey bulanıklaşmaya başlıyor. Üçüncü dönüşe ve en son tura yaklaştığı sırada gözlüğünün içi tamamen suyla doluyor. Hiçbir şey göremiyor. Ne havuzun dibindeki çizgiyi ne de karşıdaki havuz duvarını belirleyen siyah T çizgisini seçebiliyor. Duvara kaç kulaç kaldığını göremiyor. Bir olimpiyat finalinin ortasında görüşünü kaybetmek herhalde çoğu yüzücü için bir panik sebebi. Oysa Phelps sakin. O gün bundan başka her şey plana uygun gitmiş. Gözlüğünün su alması önemsiz bir aksilik. Üstelik onun hazırlıklı olduğu türden bir aksilik. Antrenörü Phelps'in her türlü sürprize hazır olması gerektiği inancıyla bir keresinde onu karanlıkta yüzdürmüş. Phelps aklındaki bazı video kasetlerde buna benzer sorunlara da yer veriyor. Gözlüğe su dolması durumuna nasıl tepki vereceğini hayalinde prova etmiş. Sonuncu turuna başlarken finişe varmak için kaç kulaç atması gerektiğini hesaplıyor. 19, 20, belki 21 ve saymaya başlıyor. 18 kulaçtan sonra duvarı beklemeye başlıyor. Kalabalığın gürlediğini duyabiliyor ama gözleri görmediğinden kendisi için mi yoksa başka birisi için mi tezahürat yaptıkları konusunda hiçbir fikri yok. 19 kulaç, sonra 20. Galiba bir kulaca daha ihtiyaç var. Kafasındaki video kaset öyle söylüyor. 21. defa kocaman bir kulaç atıyor, kolunu öne doğru uzatarak suda kayıyor ve duvara dokunuyor. Mükemmel bir zamanlama yapmış. Gözlüklerini yüzünden çıkarıp scoreboard'a baktığında kendi adının yanında dünya rekoru yazdığını görüyor. Bir altın madalya daha kazanmış. Yarıştan sonra bir gazeteci ona etrafını göremeden yüzmenin nasıl bir duygu olduğunu soruyor. Ne cevap veriyor biliyor musunuz? Tıpkı hayal ettiğim gibiydi. Tıpkı hayal ettiğim gibi. Nasıl geldi size? Hayallerin gücünü görmeniz ve eğer hayal etmekten vazgeçtiyseniz tekrar o hayallere fırsat vermeniz için anlatmak istedim bu hikayeyi. Elbette bu hikayedeki tek şey hayal etmek değil. Arkasında muazzam bir çalışma var. Ama eğer hayallerindeki video kasetleri harekete geçirmese kolaylıkla kaybedebilecek bir yarışı dünya rekoruyla kazanmak gibi muazzam bir başarı var burada. İşte buna hayalin gücü diyebiliriz. Siz hayallerinizi tekrar gözden geçirir ve belki de yeni hayallere yelken açarken gökten 3 elma düşsün. Biri hayal ederek altın madalya alan hikaye kahramanımız Michael Phelps'e, biri bana, biri de bunları dinledikten sonra yepyeni hayaller yaratmaya başlayacak olan siz dinleyenlere. Öyleyse Einstein'ın sözüyle veda edelim. Bu sözü hayal etmeyi unutmayın diye yanınıza yolluk olarak vereyim. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere. Hayalleriniz bol olsun. Sevgiyle kalın.